Ayrım 4.
Memur, işte böyle birader diye devam etti. Bana çatanın vay haline. Haydut sade eli ayağı kırılmakla kalmaz, üstelik mahkemede de sorguya çekilir. Zaten bütün yargıçlar, komiserler ahbabımdır. Ben memurum, lüzumlu bir adamım. İşte gidiyorum şimdi ama üstlerimin her şeyden haberleri var. Bana bir kötülük gelmesin diye dikkat ediyorlar. Yoldaki bütün çalılıkların arkasında bekçiler, polisler dikilmiştir. Memur birdenbire "Dur, dur!" diye avazı çıktığı kadar bağırdı. "Nereye gidiyorsun böyle? Beni nereye götürüyorsun? Neresi olduğunu görmüyor musunuz? Orman işte." Memur, "Sahiden de orman." diye düşündü. Ben de hemen korku verdim. Ama heyecanımı göstermemeli. Korktuğumu anladı bile. Neden böyle ikide bir dönüp bakmaya başladı? Galiba bir şeyler kuruyor. Demin yavaş yavaş adım adım giderken şimdi bak nasıl uçuyor. "Bana bak Klim, atı niçin böyle sürüyorsun?" "Sürmüyorum ki, kendisi hızını aldı. Bir kere hızını aldı mı artık ne yapsan yap durduramazsın. Böyle ayakları olduğunu o da memnun değil ama ne yapsın?" "Uyduruyorsun birader, uydurdum besbelli. Ancak bu kadar hızlı gitmeni tavsiye etmem. Dizginleri biraz çek bakayım. Duymuyor musun? Çek diyorum sana." "Neden?" "Öyle işte. Çünkü arkamdan istasyondan 4 arkadaşım daha gelecekti. Onların da bize yetişmesi gerek. Bu ormanda bana yetişeceklerini söylemişlerdi. Onlarla beraber gitmek daha neşeli olur. Hepsi de sapasağlam, iri yarı insanlar. Hepsinin cebinde birer tabanca var. Niye öyle dönüp durup bakıyorsun? İğne üstünde oturmuş gibi kıpırdanıyorsun, ha?" "Ben, birader. Hey, birader, öyle dönüp ne bakıyorsun? Yüzümde merak'a değer bir şey yok, ha? Belki tabancaları merak ediyorsun. İstersen buyur, çıkarayım göstereyim, buyur." Memur ceplerini karıştırıyormuş gibi yaptı. Ama tam bu sırada bütün korkaklığına rağmen hiç beklemediği bir şey oldu. Klim birdenbire arabadan yere yuvarlandı, hızlı hızlı emekleyerek koruluğa daldı. "İmdat!" diye avazı çıktığı kadar bağırdı. "İmdat! Al, al, al Melun! Atı da, arabayı da al! Yalnız canıma kıyma! İmdat!" Hızlı hızlı uzaklaşan ayak sesleriyle kırılan çalı çırpıntının çıtırdısı oluyordu. Sonra her şey sessizleşti. Böyle bir şey beklemeyen memur ilk iş olarak atı durdurdu, sonra arabaya daha rahat yerleşerek düşünmeye başladı. Kaçtı, korktu aptal. Peki şimdi ben ne yapacağım? Kendi başıma yola devam edemem çünkü yolu bilmiyorum. Üstelik atını çaldım sanacaklar. Ne yapayım? Klim, Klim. Yankı sesi de Klim diye cevap verdi. Bütün geceyi karanlık ormanda soğukta geçirerek kurt ulumalarıyla Yankı'yı, sıska atın soluyuşunu dinlemek zorunda kalacağını düşününce memurun sırtı sanki birisi soğuk törpüyle törpülüyormuş gibi ürperdi. "Klimuşka!" diye bağırdı. "Yavrum neredesin? Klimuşka!" Ölçü memuru böylece 2 saat kadar bağırdı. Artık sesi kısılıp geceyi ormanda geçirmeye karar verdiği bir sırada hafif bir rüzgar birisinin iniltisini ona kadar getirdi. "Klim, sen misin yavrum? Haydi gidelim. Öl, öldürürsün beni." "Şaka yaptım yavrum. Allah belamı versin, şaka yaptım. Ben de tabanca ne gezer? Korkumdan uydurdum bunu. Lütfen haydi gidelim, donuyorum." Klim sahici bir haydutun atı da arabayı da alıp çoktan sırra kadem basacağını anlamış olmalı ki ormandan çıktı. Cesaretsiz yolcusuna yaklaştı. "Niye korktun budala? Ben şaka yaptım. Sen de hemen korktun. Haydi bin arabaya." Klim arabaya binerken "İlahi efendi" diye homurdandı. "Böyle olacağını bilseydim ruzuble versen yine götürmezdim. Korkudan az daha ölecektim." Klim kısrağı kamçıladı. Araba titredi. Klim bir daha vurdu, araba sallandı. 4. vuruştan sonra araba hareket edince memur kulaklarını yakasıyla örterek düşünceye daldı. Artık Klim de yolda ona tehlikeli gelmiyordu. Nida işareti, Noel hikayesi. Katiplerden Yeftim Fomich Perakledin, Noel gecesi çok gücenmiş, hatta hakaret görmüş bir insan gibi yatağa yattı. Karısı niçin böyle küskün olduğunu sorduğu zaman "Beni rahat bırak iblis karı" diye homurdandı. İşin iç yüzü şuydu. Kendisi için hoşa gitmeyen, hakaretli sözler işittiği bir misafirlikten yeni dönmüştü. Orada önce okumanın önemi üzerinde durulmuş, sonra da yavaş yavaş memurların tahsil durumlarına geçilmiş, bu arada tahsilin pek alçak seviyede bulunduğu hususunda esef, sitem, istihza duyguları belirtilmişti. Ondan sonra Rusya'daki bütün toplantılarda olduğu gibi iş umumilikten çıkarak şahıslara dokunmaya başladı. Oradaki gençlerden birisi Perakledin'e "Misal olarak sizi ele alalım Yefim Fomich" demişti. "Sizin oldukça önemli bir mevkiiniz var. Tahsil derecenizi sorabilir miyim?" Perakledin uysal bir tavırla "Okumuş bir adam değilim. Hem bizde okumuş olmaya gerek yok ki" diye cevap vermişti. Yanlışsız yazdın mı oldun bitti. İyi ama yanlışsız yazmayı nerede öğrendiniz? Alıştım efendim. 40 yıldır çalışıyorum. Elbette insanın eli alışır. Tabii ilk zamanlarda güçlük çekiyordum. Yanlış da yaptığım oluyordu. Ama sonra tecrübe göre alıştım. Şimdi oldukça zararsız yazıyorum. Peki ya noktalama işaretleri? Noktalama işaretleri de şöyle böyle. Yerli yerine koyuyorum. Genç adam bozularak dedi. Ama alışkanlık tahsil demek değildir. Noktalama işaretlerini doğru koymanız yetmez. Hayır. Onları bilerek yerli yerine koymalı. Mesela virgül koyduğunuz zaman niçin koyduğunuzu bilmelisiniz. Evet efendim, bu sizin anlattığınız şey basma kalıp taklit imla metelik bile etmez. Bu makineden çıkma bir şeyden farksızdır. Perakledin hiç ses çıkartmamıştı. Hatta sakin sakin gülümsemişti. Çünkü delikanlı danışta üyesinin oğluydu. Kendisi de Perakledin'in derecesinde bir katipti. Ama şu dakikada uykuya yatarken bütün benliğini öfke, garez kaplamıştı. 40 yıl ödev gördüm diye düşünüyordu. Kimse bana budala demedi. Şuna da bak, tenkitçi olmuş, basma kalıpmış, taklitmiş, makineden çıkmaymış. Hay şeytanlar alsın seni. Senin üniversitelerinde okumadım ama bu işleri senden daha iyi anlarım. Perakledin bildiği bütün küfürleri tenkitçinin adresine yollayıp yorgan altında iyice ısındıktan sonra sinirleri yatışmaya başladı. Uyumaya hazırlanırken hepsini biliyorum, anlıyorum diye düşünüyordu. Virgül konması gereken yere üst üste 2 nokta koymam. Öyleyse hem biliyorum hem de anlıyorum demek. Evet, işte böyle küçük bey. Önce yaşamalı, çalışmalı, ondan sonra da ihtiyarları tenkit etmeye kalkmalı. Uyumaya başlayan Perakledin'in kapalı gözlerinin önünde kapkara gülümseyen bulutların arasından alev gibi kırmızı bir virgül, kuyruklu yıldız gibi kaydı. Onun arkasından da bir tane daha aktı geldi. Biraz sonra da Perakledin'in hayalinde açılan sonsuz karanlık zeminde uçuşan virgüller kaynaşmaya başladı. Perakledin uykunun tesiri altında bütün vücudunun tatlı tatlı uyuştuğunu hissederek misal olarak şu virgülleri alalım diye düşündü. Bunları çok iyi biliyorum. İstersem hepsine yer bulabilirim. Hem de bilerek, anlayarak, öyle boşu boşuna değil. İstersen dene de bir gör. Virgüller yerli yersiz konulur. Yazılan yazının ne kadar karışık olması gerekse o kadar çok virgül koymak gerekir. Ama ile fakattan önce de konur. Yazdığın yazıda memurların adlarını sayıyorsan her birini virgülle ayırmak gerekir. Biliyorum bunları. Altın virgüller pervaneler gibi dönerek bir kenara çekildi. Onların yerine kıvılcımları andıran noktalar uçuşarak geldi. Noktaya gelince nokta yazının sonuna konulur. Derin bir nefes almak yahut okunan şeyi kesip dinleyene bakmak gereken yerde de nokta vardır. Bütün uzun cümlelerden sonra katip ağzında toplanan salyalarla boğulmasın diye de nokta koyarlar. Nokta bunlardan başka hiçbir yerde kullanılmaz. Virgüller yine uçuşarak geliyor, sonra noktalara karışıyor, dönüyor. Perakledin bir sürü noktalı virgülle üst üste noktalar görüyor. Bunları da biliyorum diye düşünüyor. Virgülün yetmediği, noktanın da fazla olduğu yerlere noktalı virgül koymak gerek. Fakat ile binaenaleyh önce her zaman noktalı virgül koyuyorum. Üst üste 2 noktaya gelince, üst üste 2 nokta aşağıda gösterilen ile şu karar verilmiştir cümlesinden sonra konulur. Noktalı virgüllerle üst üste 2 nokta sönüp gitti. Sıra soru işaretine geldi. Bunlardan da bulutların arasından fırlayarak dans etmeye başladılar. Bunu çok gördük, soru işareti. 1000 tanesini getir, hepsine yer bulurum. Bunlar bir şey sorulurken yahut bir yazı hakkında bilgi edinmek istendiği zaman kullanılır. Falanca yılın tahsisat faslasını teşkil eden meblağ hangi fasla naksedilmiştir? Yahut polis müdürlüğü adı geçen Ivanovya'yı mevcudan göndermek için gereken tedbirleri alamaz mı? Soru işaretleri peki der gibi kıvrık başlarını salladıktan sonra hemencecik kumanda almış gibi birer nida işareti oldular. Bu noktalama işareti de mektuplarda sık sık kullanılır. Beyefendi hazretleri yahut paşa hazretleri, babamız ve veli nimetimiz efendim ya resmi yazılarda ne zaman kullanılır? Nida işaretleri daha çok sivrilerek beklemeye başladı. Bunlar resmi yazılarda. Şu, bu, nasıl anlatayım? Sahiden de resmi yazılarda. Nerede, ne zaman kullanılıyor? Dur bakayım, hele bir düşüneyim. Perakledin gözlerini açtı, öbür yanına döndü. Ama tam gözlerini kapayacağı sırada karanlık zeminde yine nida işaretlerinin belirdiğini gördü. Çağrılmadan gelen bu konukları hayalinden silmeye çalışarak "Hay Allah kahretsin, bunlar ne zaman konuluyor?" diye düşündü. Yoksa unuttum mu? ya unuttum yahut hiçbir zaman kullanmadım. Perakled'in 40 yıllık memurluk hayatında yazdığı bütün yazıların özünü hatırlamaya başladı. Ama o kadar düşünmesine, o kadar alnını buruşturmasına rağmen geçmişte hiçbir nida işareti bulamadı. Bu ne biçim şey? 40 yıl yazı yazdım, hiç nida işareti koymamışım. Ama bu uzun şeytanlar ne zaman kullanılır? Ateşten nida işaretleri, safının arkasından tenkitçi gencin alaylı alaylı gülümseyen yüzü göründü. İşaretlerde gülümsemeye başlamıştı. En sonunda bütün işaretler bir tek kocaman nida işaretine çevrildi. Perakled'in başını sallayarak gözlerini açtı. Hay Allah kahretsin diye düşündü. Yarın sabah duasına kalkmam gerek. Halbuki bu şeytan oyunu bir türlü kafamdan çıkmıyor. Tuh Allah cezasını versin. Ama ne zaman kullanılıyor? Al sana işte alışkanlık, işte tecrübe. 40 yıl yazı yazmışım da bir tek nida işareti koymamışım ha. Perakled'in istavroz çıkarıp gözlerini yumdu ama yummasıyla açması bir oldu. Karanlık zeminde hala o kocaman nida işareti duruyordu. Tüh, böyle giderse bütün gece uyuyamayacağım. En sonunda sık sık kız enstitüsünden çıktığını söyleyerek övünen karısına başvurdu. Marfuşa, cicim, yazılarda ne zaman nida işareti konulduğunu biliyor musun? Bilmez olur muyum? Enstitüde 7 yıl boşuna okumadım ya, bütün grameri ezbere biliyorum. Bu işaret hitaplarda, nidalarda, memnunluk, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duyguların ifadesinde kullanılır. Perakled'in, öyle diye düşündü. Memnunluk, öfke, sevinç, kızgınlık ve daha başka duygular. Katip düşünceye daldı. 40 yıldan beri yazmış, belki binlerce, on binlerce yazı yazmıştı ama bunların içinde hiçbir satır hatırlamıyordu ki memnunluk, öfke yahut buna benzer bir şey ifade etsin. Ve daha başka duygular diye düşünüyordu. Resmi yazılarda zaten duyguya filan ne lüzum var? Onları en duygusuz adam bile yazar. Ateşten işaretin arkasından yine tenkitçi gencin yüzü göründü. Alaylı alaylı gülümsedi. Perakled'in yatağında doğrularak oturdu. Başı ağrıyordu. Alnında soğuk ter damlaları belirmişti. Odanın köşesinde lamba güzel güzel yanıyor, ışığa bürünen eşyaların manzarası da bayramı hatırlatıyordu. Her şeyde bir ılıklık, kadının elinin zarifliği hissediliyordu. Halbuki zavallı memura her şey soğuk, düzensiz geliyordu. Sanki tifoya tutulmuştu. Nida işareti de artık hayalinde değil de gözlerinin önünde, odada, karısının tuvalet masasının yanında duruyor, alaylı alaylı gözlerini kırpıyordu. Hayalet soğuk nefesini memurun yüzüne üfleyerek, yazı makinesi, makine diye fısıldıyordu. Duygusuz odun. Memur yorganı başına çekti ama yorganın altında da yine o hayaleti gördü. Yüzünü karısının omuzuna dayadı ama orada da aynı şeyi gördü. Böylece zavallı Perakled'in bütün geceyi azap içinde geçirdi ama hayalet gündüz de rahat vermedi. Perakled'in onu her yerde görüyordu. Ayağını çektiği çizmelerin içinde, çay tabağında, duvardaki tasvirde her yerde o vardı. Bu sırada da daha başka duygular diye düşünüyordu. Bunlarda hiç duygu olmadığı çok doğru. İşte şimdi amirlerimin evine gideceğim, imza defterlerine imza atacağım. Bütün bunları yaparken insan hiçbir şey duymuyor ki. Öyle işte, boşu boşuna. Yani bir çeşit tebrik makinesi. Perakled'in sokağa çıkıp da arabacıyı çağırdığı zaman arabacının yerinde nida işaretini görür gibi oldu. Amirin evinde hole girince orada uşağın yerinde yine o işareti gördü. Bütün bunlarda memnunluk, öfke, kızgınlık ve daha başka duyguları ifade ediyordu. İmza defterinin önündeki yazı kalemi de nida işaretinin şekline girmişti. Perakled'in kalemi eline alıp mürekkebe batırdı, imza etti. Şube müdürü Yefim Perakled'in. Bu iç işareti koyarken hem seviniyor, hem kızıyor, hem neşeleniyor, hem de öfke içinde çalkalanıyordu. Bu sırada da kalem ucunu bastırarak nah sana, nah sana diye homurdanıyordu. Ateşten işaret buna kanaat ederek kayboldu gitti. Baltalayıcı. Sorgu yargıcının karşısında sırtında çadır bezinden gömlek olan, bacakları yamalı, çuval parçasıyla sarılı, sıpsıska bir köylü duruyordu. Çiçek bozuğu kıllı yüzünde aşağı doğru sarkık gür kaşlarının altında belirli belirsiz görülen gözlerinde üzüntülü bir ciddilik okunuyor. Çoktan beri taranmamış karmakarışık saçlar başında bir şapka gibi duruyor, ona daha fazla bir örümcek ciddiliği veriyor. Yalın ayaktı. Sorgu yargıcı, Deniz Grogiev diye söze başlıyor. Yanıma yaklaş da soracaklarıma karşılık ver. Bu Temmuz ayının 7'sinde demiryolu bekçisi İman Semenov Akinkov sabahleyin demiryolundan geçerken 141. kilometrede seni rayla traverse bağlayan bir cıvata somununu çıkarırken görmüş. Somun işte burada. Seni de bu somunla beraber yakalamış. Böyle mi oldu? Hı? Her şey Akinkov'un anlattığı gibi mi oldu? Elbette oldu. Peki niye somunu çıkarıyordun? Hı? Sen bu hayı bırak da sorduğuma karşılık ver. Somunu niçin çıkarıyordun? Deniz gözlerini tavana dikerek kısık bir sesle. Lazım olmasa çıkarmazdım. Somun niye lazım sana? Somun mu? Biz somunu oltada kullanırız. Biz dediğin de kim? Biz halk işte. Klimov köylüleri yani. Bana bak azizim, benim karşımda kendini budala yerine göstermeye koyma. Burada oltayı işe karıştırıp yalan uydurma boşuna. Deniz gözlerini kırpıştırarak mırıldanır. Anamdan doğalı yalan söylemedim de şimdi mi söyleyeceğim? Hem sayın bayım, zokasız olur mu hiç? Bir kurdu bir küçük balığı oltaya bağlı, bakalım zokasız dibe gider mi? Gülümseyerek, heh yalan söylüyormuşum. Suyun üstünde yüzen yemden ne hayır gelir? Levrek, turna balığı, yayın balığı her zaman suyun dibinde yüzer. Suyun yüzünde olta ile yalnız alabalık tutulabilir. O da binde bir. Bizim ırmakta alabalık da yoktur. O açık suları sever. Ne diye bu alabalıktan bahsedip duruyorsun? Ha, kendini sordunuz ya. Bizde efendiler de böyle balık tutar. En küçük bir çocuk bile zokasız balık tutmaya kalkışmaz. Tabii işten anlamayanlar zokasız da tutmak için uğraşır dururlar. İnsan budalı oldu mu? Demek sen bu somunu zoka yapmak için çıkardın ha? Elbette oynayacak değilim ya. Zoka için bir kurşun, bir mermi, bir çivi bulamadın mı? Kurşun yolda bulunmaz, çivi de işe yaramaz. Somundan daha iyisi can sağlığı. Hem ağır hem deliği var. Şuna da bak, kendini budala göstermeye çalışıyor. Sanki dün anasından doğmuş yahut gökten inmiş. Sersem herif, bu somun çıkarmanın ne kazalara yol açacağını düşünmüyor musun? Bekçi olmasaydı koca tren yoldan çıkar insanlar ölürdü. Onları sen öldürmüş olacaksın. Aman sayın bayım, neler söylüyorsunuz, Allah korusun, niçin öldüreyim? Gavur muyuz, cani miyiz? Allah'a şükür efendiciğim, birisini öldürmek şöyle dursun. Bu gibi düşünceleri aklımıza bile getirmeden yaşadık bugüne kadar. Allah korusun, ne söylüyorsunuz? Sence bu tren kazaları neden olur? 2-3 somun çıkardın mı? Al sana bir tren kazası. Deniz gülümser, gözlerini küçülterek sorgu yargıcına şüpheli şüpheli bakar. Aman efendim, etmeyin. Kaç yıldır bütün köy halkı somun çıkarıyor da bir şey olmuyor. Siz tren raydan çıkar, insanlar ölür diyorsunuz. Rayı sökmeseydim yahut da demir yolu üzerine bir kalas koysaydım o zaman tren devrilebilirdi. Bir somundan ne çıkar? Ne laf anlamaz adamsın. Bu somunlar rayı traverse bağlıyor. Anlıyorum efendim ama hepsini çıkarmıyoruz ki. Düşünerek yapıyoruz biz bu işi. Esner ağzını istavroz çıkarır. Sorgu yargıcı. Geçen yıl burada bir tren yoldan çıkmıştı. Demek bu yüzden. Ne dediniz? Dedim ki trenin niye yoldan çıktığı anlaşılıyor şimdi. Siz tabii anlamak için okuyup yazdınız veli nimetim. İşte bakın, işi anlayıverdiniz. Bekçiye gelince ne olacak, köylünün biri? Hiçbir şey sorup anlamadan yakama yapıştı, beni sürüklemeye başladı. Bir defa düşün de sonra al götür. Asil bayım, şunu da yazın. 2 defa ağzıma vurdu, göğsüme de vurdu. Evini aradıkları zaman bir somun daha bulmuşlar. Onu nereden ne zaman çıkarttın? Ha, şu kırmızı sandığın altındaki mi somunu mu demek istiyorsunuz? Nerede olduğunu bilmiyorum. Evinde bulmuşlar. Ne zaman çıkardın? Çıkarmadım, tek göz Simon'un oğlu İgnaşka verdi. Yani sandığın altındakini. Yoksa avluda, kızakta bulunanı Mitrofan'la beraber çıkarmıştık. Hangi Mitrofan? Mitrofan Petrov'la. Bilmiyor musunuz canım? Ağ yapar, efendilere satar. Bu somunlar ona çok lazım. Her ağ 10 tane kadar gider. Dinle şimdi. Kanunun 1081. maddesine göre demir yoluna bile bile bir zarar yapıldığı, bu zarar yoldan geçen treni tehlikeye soktuğu, suçlu bu hareketin bir kazaya meydana vereceğini bildiği takdirde, anlıyor musun? Bildiği takdirde bu somun çıkarmanın sonu nereye varacağını bilmemezlik edemezsin. Böyle bir suçlu kürek cezası giyer, kürek cezası. Tabii siz daha iyi bilirsiniz, biz cahil insanlarız, ne anlarız ki? Her şeyi anlarsın, her şeyi, yalan söylüyorsun, anlamamazlıktan geliyorsun. Ne diye yalan söyleyeyim? İnanmazsanız köye sorun. Zokasız yalnız akkafel tutarsın. Şu kötü kaya balığı yok mu? O bile zokasız tutulmaz. Sorgu yargıcı gülümseyerek, alabalığı unuttun. Onu da söylesene. Bizde alabalık çıkmaz ki. Oltayı suyun üstüne zokasız bırakırsan yalnız kefal gelir. O da binde bir. Hadi sus artık. Bir sessizlik başlar. Deniz ayak değiştirir. Yeşil çuha örtülü masaya bakar. Önündeki çuha değil de güneşmiş gibi gözlerini bir açıp bir kapar. Sorgu yargısı abuk çabuk bir şeyler yazar. Biraz sustuktan sonra Deniz sorar. Gidebilir miyim? Hayır, seni jandarma ile cezaevine göndermek zorundayım. Deniz göz kırpıştırmayı keser. Kalın kaşlarını yukarı doğru kaldırarak sorar gibi yargıca bakar. Yani ne demek istiyorsunuz? Cezaevine de demek? Nasıl olur sayın bayım? Vaktim yok benim. Panayır'a gitmek lazım. Yegor'dan 3 rüple alacağım var. Domuz yağından kalma. Onu almalıyım. Sus karışma. Cezaevi, cezaevi. Bir sebep olsa giderdim ama böyle hiç kavga yokken gitmek. Neden yani? Bir şey mi çaldım? Kavga mı ettim? Aklınıza vergi borcu geldiyse inanmayın muhtara bayım. Tahakkuk memuruna sorun. Bizim muhtar imansızın biri. Sus. Deniz mırıldanır. Zaten susuyorum. Allah beni çarpsın. Muhtar hesapları yaparken bozmadıysa. Biz 3 kardeşiz. Kuzma Gregiev, Yegor Gregiev ve bir de ben Deniz Gregiev. Sorgu yargıcı. Yeter be yahu. Hey Simon, al şunu götür diye bağırıyor. İri yarı 2 jandarma kendisini tutup dışarı çıkarırken Deniz mırıldanıyor. 3 kardeşiz. Kardeş kardeşten sorumlu değil ki. Kızma, para vermesin, Deniz gitsin cezasını çeksin. Bunlar da sözüm ona yargıç. O bizim koca general öldü yoksa Allah rahmet eylesin. Sağ olsaydı gösterirdi Hanya'yı, Konya'yı size. İnsan yargıç oldu mu yargıçlığını bilmeli. Sırasında dayak da atılır ama orada da fol yok, yumurta yokken. Ahçı kadın evleniyor. 7 yaşında topuz gibi bir çocuk olan Grisha mutfak kapısının yanında durmuş, içeridekileri dinliyor, anahtar deliğinden bakıyordu. Onca mutfakta olağanüstü görünmemiş bir şey geçiyordu. Üstünde et kıyılan, soğan doğranan masanın başında sakallı, kızıl saçlı, uzun boylu, sağlam yapılı, burnunun ucunda iri bir ter damlası görünen arabacı kaftanı giymiş bir köylü oturuyordu. Sağ elinin 5 parmağıyla bardak tabağını kavramış, çay içiyordu. İçerken de şekeri öyle şapırtıyla ısırıyordu ki Grisha sırtında soğuk soğuk ürpermeler duydu. Tam karşısında kirli bir tabureye ihtiyar dadı Aksinya Stepanova oturmuş, o da çay içiyordu. Dadının yüzü ciddiydi, aynı zamanda büyük bir sevinçle parlıyordu. Ahçı kadın Pelagaya ocağın başında uğraşıp duruyordu. Yüzünü elinden geldiği kadar gizlemeye çalıştığı belliydi. Grisha ise onun yüzünden renk renk değişmeler fark ediyordu. Bu yüz kah alev alev yanıyor, kah al kırmızıdan ölü sarılığa dönüyordu. Pelagaya titreyen elleriyle durmadan bıçakları, çatalları, odunları, paçavraları tutuyor, oraya buraya gidip geliyor, homurdanıyor, gürültü ediyordu. Ama aslına bakılırsa bir iş gördüğü de yoktu. Çay içilen masaya bir defa olsun dönüp bakmadı. Dadının sorduklarına da kesik kesik, sert sert başını çevirmeden karşılık veriyordu. Dadı arabacıya buyur ederek, "Yesenize Danilo Semyonich," diyordu.